Ayrım 30. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 423. 13. bölüm. Savur Tenkil Harekatı. 20 Mayıs 9 Haziran 1930. A. Harekat öncesi. 1. Doğu bölgesinde genel durum. Memlekette özellikle doğu bölgesinde birbirini takip eden ayaklanmaların henüz sona alınmış sayılamazdı. Zira sürüp gelen eşkıya faaliyetleri hala memleketin asayişini bozmakta ve hatta siyasi hedeflere yönelecek ayaklanma niteliğindeki hareketlerden daima sakınılmakta ve bu husus hükümet tarafından dikkatle izlenmekteydi. 1930 yılı başlarında hükümet merkezinde toplanan haberlerin teyidini istemek bakımından İçişleri Bakanlığı'nın Doğu illerine ve 1. Genel Müfettişliğe bölgelerinde bir ayaklanma ihtimali olup olmadığına dair sorusu üzerine aldığı ve valiliklerin bu konu üzerindeki düşüncelerini belirten karşılıklar özetle şöyleydi. Beyazıt valisinin görüşüne göre, vilayette genel bir Kürtçülük hareketi beklenmiyordu. Zira Beyazıt ili Celaliler hariç böyle bir hareketle ilgili değildi. Yurt dışındaki Kürtçülük örgütlerinin faaliyetleri geçen yıla nazaran artmışsa da, bu durum memleket içinde bir genel hareket doğurmaktan ziyade sadece şekavet olaylarını arttırmış olabilirdi. Bu takdirde ise biz sınırlarımızı kapamaz, İranlılar bu işe önem vermezse şekavet olaylarının sürüp gideceğini kabul etmek lazımdı. Bununla beraber durum ne olursa olsun Kürtçülük gibi milli bir cereyan karşısında ve özellikle parası ve propagandası bol dış düşmanların devamlı faaliyetleri karşısında kuvvetli ve uyanık bulunmak gerekti. Mardin valisinin görüşüne göre, Batı illerinden doğudaki yerlerine dönen mütegallibe reisleri, nüfuzlarının kırılmasından ve memlekette kanun egemenliğinin kurulmasından müteessirdiler. Bunlar, eski nüfuzlarını korumak için zaman ve fırsat kolluyorlardı. Bunların kışkırtması nedeniyledir ki, halk yeniden silah tedarik etmekte ve örgütlenmeye yeltenmekteydi. İran, Irak ve Suriye'de kalan gayrimemnunlarla, Fransızlar ve özellikle İngilizlerin kışkırtması hayli artmıştı. Mütegallibe reislerinin intikam ve kinle dolu oldukları ve fırsat gözledikleri gerçekse de bunların birleşmek suretiyle genel bir ayaklanmaya cüret etmeleri ihtimali yoktu. Zira vilayet bölgesinde ne böyle bir anlaşma ne de bir ayaklanma hazırlığı belirtisi görülüyordu. Ayrıca hatta hükümetin emirlerine direnme ve hükümet memurlarına muhalefet gibi yakın bir tehlikeyi gösteren alamet de mevcut değildi. Muş valisinin görüşüne göre, her kış Kürtlerin ilkbaharda büyük şekavet olayları, ayaklanmalar çıkaracağı ve hariçten maddi ve manevi yardım almakta oldukları söylenmekteydi. Bu haberlere tamamen inanmamakla beraber önemsiz saymamak ve Kürtlerin her fırsattan faydalanmaya çalışacaklarını kabul etmek lazımdı. Bundan önceki ayaklanmada vurulan darbe, bugünkü yönetme tarzı ve bölgede gördükleri kuvvet dolayısıyla büyük şekavet olayları aşacak genel veya mevzi bir ayaklanmanın çıkması beklenemezdi. Elazığ valisinin görüşüne göre, vilayetin merkez, maden, başgil, pertek, çemişgezek ilçeleri halkının çoğunluğu Türk olduğu için burada bulunan Kürtlerin böyle bir olaya cüretleri varit değildi. Hozat, Nazmiye, Ovacık halkının da çapulculuktan başka bir siyasi maksada alet olmadıkları, geçmişteki olaylarla sabit olduğu gibi diğer Kürtlerden kendilerini ayıran mezhep ihtilafı birleşmelerine bir engel teşkil ettiği için bu ilçelerdeki Kürtlerin de böyle bir düşünceye kapılmaları varit değildi. Palu ilçesi halkının kısmen olaya katılmaları, yakın zamanda Dersimlilerden silah aldıkları, öğrenilen pek mahdut şahısların durumları şüpheyi çekmekteyse de, hükümetin kuvvetinden emin olan bu halkın diğer Kürtlerin başarısını görmedikçe katılmalarına kesinlikle imkan yoktu. Kürt ayaklanması hakkındaki propagandalar hariçten geldiğine göre, Kürtler bir ayaklanma halinde yiyecekleri darbenin kuvvetli olacağına inanmış bulunmaktaydılar. Urfa valisinin görüşüne göre, Afgan ve İran'da rolünü oynadıktan sonra sınırımıza geldiği haber verilen casus albay Lawrence hakkındaki haberler, Erzurum'da yakalanan Kürtçülüğe mensup şahıslardan alınan bilgi ve Cemil Paşazadeler ve Şahinoğulları vesaire gibi Kürtçülükte isim yapmış kimselerin bu sene her zamandan fazla toplantı yapmaları, Ermenilerle işbirliği yapmaya çalışmaları ve güneyde Kamışlı'da Kürt Hukuk Özel Mahkemesi'nin teşkili gibi olaylar ve etrafa yayılan söylentiler, daha önceki senelerde duyulan söylentilerden çok daha kuvvetli ve adeta bir Kürt ayaklanma hareketinin yakın olduğu kanısını verdiği görülmekteydi. Ermenilerle 3 aydan beri müşterek gaye uğrunda beraber çalışmaya karar verdikleri ve son günlerde Arap Pınar'da yaptıkları toplantıda para toplandığı da bir gerçekti. Hakkari valisinin görüşüne göre, Birinci Dünya Harbi'ndeki göçün zararlarını fiilen görmüş, servet, mal ve mülklerini kamilen kaybetmiş olan vilayet halkı arasında zararlı kişiler ve siyasi cereyanlarla ilgili kimse yoktu. Geçirdikleri felaketin doğurduğu iyi intiba ve hükümetin kendilerini nasturi baskısından kurtarması dolayısıyla sadakat ve bağlılıkları artmıştı. Bununla beraber vilayetin en zayıf yeri Şemdinan ilçesiydi. Haricin kışkırtmaları ve propagandaları ile halk zehirlenmekte, haricin bu kışkırtmasından başka, başta kaymakam, memur ve jandarmalar, hasis menfaatlerini sağlamak maksadı ile halkı tamamen hükümetten soğutmaktaydılar. Ve bunu yapma, idari yüzünden son 2 sene içerisinde esasen pek az miktarda olan halkın bir kısmı İran'a geçmişti. Hükümetten bu suretle soğutulan ve şeyhlerine Allah'tan fazla bağlı olan bu cahil halk, sınır dışında ve İran'da bulunan şeyh ve beyzadelerin istek ve emirlerine itaatten başka sığınacak bir yer bulamamıştı. Diyarbakır valisinin görüşüne göre, ilkbaharda bir ayaklanma olacağı söylentilerinin aslı yoktu. Halk iş ile gücüyle meşguldü. Bu türlü söylenti, güneye firar eden kimseler ve özellikle soyguncuların propagandasından başka bir şey değildi. Bununla beraber durumlarından şüphe edilenler gözaltında bulundurulmaktaydılar. Van valisinin görüşüne göre, ilkbaharda bir ayaklanma çıkarılacağı söylentilerine %30 gerçek payı vardı. Son günlerde Çal'dan Van bölgesine gelen halifesiz millet yaşamaz propagandası, Ağrı ve Yekmal'deki bazı faaliyetler bir hareketin başlangıcı şeklinde sayılabilirdi. Siirt valisinin görüşüne göre, vilayet halkı genellikle Arap olup ancak bir kısmı Kürtçülük ülküsündeydi. Bunlar genellikle cahil insanlardı. Ağaları tarafından kışkırtılmadıkça iş ve güçleriyle meşgul olurlardı. Bununla beraber halk daima güneyin yıkıcı propagandasına maruzdu. Öğrenildiğine göre her tarafa gizlice silah tedarik edilmekteydi. Birinci genel müfettişliğin doğu bölgesindeki genel durum hakkındaki düşüncesi. Müfettişlik bölgesinde bu sene genel bir ayaklanma %20 ihtimal dahilinde bile değildi. Hele her hale karşı çok hazırlıklı bulunursa bu ihtimal daha da azalır. Belli yerlerde uydurularak birbiri ardı sıra memlekette yayılmasına çalışılan haberlerin niteliği itibariyle bugün daha çok halkın hissi eğilimlerini hükümet aleyhine çevirmek ve bu suretle uygun bir fırsatta halkın kışkırtılmasını mümkün kılabilmek amacına yöneltilmiş olduğunu daha kuvvetle kabul etmek lazımdı. Bu bakımdan böyle bir ayaklanmanın olacağı zamanı hesap edememekle beraber Doğu'nun olup bittiler ülkesi olduğu daima göz önünde bulunarak hazırlıkların ona göre yapılması gerekirdi. Genel bir ayaklanmanın her şeyden önce hangi bölgelerde çıkabileceğini tahmin için bugün elde hiçbir bilgi ve esas yoktu ve bu gibi ayaklanmaların çoğunlukla bir tesadüfün sevkiyle ve herhangi bir sebeple çıkabileceği geçmişin örneklerinden anlaşılabilirdi. Bu sebeple her bölgede bulunabilecek asi miktarını ve bunlardan ne kadarının muhtelif bölgelerden birinde toplanabileceğini şimdiden hesap edebilmek imkansızdı. Daha doğrusu bu husus yapılacak hazırlığın şekil, şumul ve kuvvetine ve bu sayede vurulabilecek ilk darbenin sürat, şiddet ve etkisine bağlıydı. Vaktiyle Şeyh Said ayaklanmasının birdenbire genişlemesinin sebepleri sırasıyla bölgede kuvvetin çok az bulunması, karakolların zayıf ve çok noksan olması, kıtaların orada burada çok dağınık olması, bunlardan daha önemli olmak üzere işe önem vermeyerek ve niteliğinin bir dereceye kadar anlaşılmış olmasına rağmen yanlış bir acelecilikle asiler üzerine zayıf ve parça parça kuvvetler gönderilmesi ve bu kuvvetlerin de özel bir harp sanatı olan eşkıya muharebesi hakkında hiçbir fikirleri mevcut olmaması dolayısıyla başarısızlıklara uğrayarak halktaki cüretin artmasına sebebiyet vermesiydi. Bu itibarla hazırlığın gereğinde az miktarda asiye karşı bile çok üstün kuvvetlerle hareket edilerek mutlaka çok adilane fakat kahredici bir şekilde başarılacak surette bütün bölgeye ve garnizonlara teşmil edilmiş olmasının çok yararlı olacağı ve halkın muhtelif garnizonlardan Tümen, Tugay veya Alay gibi büyük kuvvetlerin her an yürümeye hazır bulunduklarını gördükçe propaganda ihtimalinin pek çok azalacağı düşünülmekteydi. İran, Irak hudutları zaman zaman esaslı veya esassız bir takım müziç söylentilere sahne olmaktaydı. Bu hudutlar civarında meskun halkın fikri ve milli eğilimlerine, 5-6 seneden beri o havalide meydana gelmekte olan olayların da eklenmesi, bu söylentilere daha müziç ve adeta o havalide bulunan memurların huzurlarını bozacak bir nitelik vermekteydi. O havalide zayıf bulundukça bu söylentilerin kuvvetinin artmakta ve hükümetin her şeyin üstünde olan nüfuzu bakımından arzu edilmeyecek bir dereceye gelmekte olduğu görülüyordu. Doğu sınırında çok eski zamandan beri çok kuvvet bulunurdu. Irak'ın bizde bulunduğu ve aşiretlerin hükümet tarafından birer teşekkür olarak tanındığı ve birçok imtiyazlara mazhar olduğu sıralarda bile Bağdat, Musul ve Harput'ta birer kolordu bulunuyordu. Bugünse hudut şartlarının ve durumun değişmesine, aşiret teşekkül ve nüfuzlarının ortadan kaldırılmasına devamlı olarak çalışılmakta olmasına ve tegallübün kırılması için çok önemli bir tedbir olan arazi dağıtma işlerine fiilen başlanarak birçok menfaatlerin haleldar edilmesine ve bu sebepler dolayısıyla o havaledeki siyasi şartların da pek ziyade hassasiyet kesbetmekte bulunmasına rağmen kuvvet itibariyle pek zayıf bulunmaktaydı. Son 2-3 ay içindeki dikkati çeker bir şekilde çoğalan Kürtçülük haber ve propagandaları dikkatle özetlenirse, bilinen Kürt teşekkülleri ve bunlara yardımcı ve dayanak olan faktörlerin bizi en çok coğrafi durumlarındaki özellik dolayısıyla Ağrı ve onunla hemahenk olmak üzere Van, Hakkari hudutlarında meşgul etmek ve Nasturilerle ayrıca Beytüşşebap, Şırnak, Cizre, Eruh, Pervari, Hezan ve Gebaş gibi halen nispeten fazla aşireti içine alan ve arazileri pek sarf bulunan bazı ilçeleri de yapacakları fesat tertibatına iştirak ettirmek gayesini takip etmekte oldukları anlaşılmaktaydı. 7. Kolordu Komutanlığı'nın doğudaki durum hakkındaki düşüncesi. Son aylarda alınan haberler olağanüstü bir nitelik arz etmekteydi. Hariçteki teşkilat Kürt özerkliği veya bağımsızlığı yolundaki faaliyetlerini arttırmış bulunuyordu. Bunların memleket içinde de teşkilat ve şubeleri olduğu ihtimali mevcuttu. Halk arasında da muhtelif nitelikte propaganda faaliyeti sürüp gitmekteydi. İçerideki senelerden beri birbirlerine dargın ve düşman olan aşiret reisleri ve ağaları arasında barışma yapıldığına ve silah tedarik edildiğine dair haberler alınmaktaydı. Bu faaliyetlerin bir merkezden ve bir plan dahilinde idare edildiği haberler ve olaylar arasındaki ilişki ve benzerlikten anlaşılmaktaydı. Irak hudut bölgesi sükunetini kaybetmişti çünkü çeşitli haberlere göre İngilizler hudut bölgesinde faaliyetlerini pek ziyade arttırmışlardı ve İngiliz ajanları kabile ve aşiretler arasında Kürtlük propaganda ve kışkırtması ile meşguldüler. İngilizlerin hedefi bu havalinin demir yoluyla ana vatana bağlanmasından önce siyasi durumunda bir değişiklik yapmak isteğiydi. Diğer taraftan Ağrı'dakilerin de yardım gördükleri ve faaliyet sahalarını genişletmeye çalıştıkları duyulmuştu. Kürt Teali Cemiyeti'nin İngilizlerden top, uçak ve çok miktarda silah satın aldığı ve bunlardan bir kısmının Irak hududundan içeriye sevk edildiği haber alınmıştı. Hoybon Kürt Cemiyeti'nin Ermeni Taşnak Cemiyeti ile birleştiğine dair haberler de vardı. Bütün bu belirtiler Nisan veya Mayıs'ta İngiliz ajanlarının idaresi ve Ermeni ihtilalcilerinin yardımı ile bir Kürt ayaklanması olması ve eski tecrübelerden ders alarak bu kez ayaklanmanın genel mahiyette ve plan dahilinde yapılması ve yine İngiliz ajanları tarafından sevk ve idare edilecek Irak hududuna civar kabilelerin Hakkari vilayetine tecavüz etmeleri ve kuvvetlerimizin toplanmasını işgal etmek için memleket içinde mevzi ayaklanmalar ve çete harbi ihdas etmeleri ve bu durumdan faydalanarak siyasi teşebbüse girişmeleri pek muhtemel olduğu yolundaydı. İlgili makamlardan aldığı haberlere göre doğudaki duruma muttali olan Genelkurmay Başkanı'nın bu konudaki düşüncesine gelince, 1930 senesi Haziran'ında Ağrı'ya karşı yapılacak harekatı akim bırakmak ve bizi başka yerlerde meşgul etmek üzere harekattan önceki aylar içerisinde veya harekat sırasında bazı olayların meydana gelmesi pek az ümit edilmekle beraber bu türlü bir olayı derhal yeteri kadar kuvvet ve şiddet karşılayarak bastırmak ve büyümesine meydan vermemek gerektiği üzerindeydi. Bu düşüncede olan Genelkurmay, 7. Kolordu bölgesinde çıkması muhtemel bir olaya karşı ne gibi tedbir alınması gerektiğini 1. Genel Müfettişlik ve Kolordu'dan sormuştu. 2. Alınacak tedbirler hakkındaki düşünceler. Doğu bölgesinde görülen durum uyanık ve tedbirli bulunmayı gerektirdiği içindir ki ilgili makamlar bu konu üzerinde durmaktaydılar. 1. Genel Müfettiş İbrahim Tali Bey, alınması gereken tedbirlerin şöyle olması düşüncesindeydi. Hassas bölgeler dışındaki halkın hükümete sadık olduğu kabul edildiğine göre bunlardan bir kısmının silahlandırılarak askeri kuvvetlerle birlikte hareket ettirilmesi mümkündü. Nitekim bundan önce bunlardan faydalanma yoluna gidilmişti. Yalnız birçok misallerle sabit olduğu üzere bunlar az güvenilir ve daha ziyade çapul yapmak istidadında kimseler olduğu için hazırlık hesaplarında ciddi bir kemiyet olarak kale alınmamaları gerekirdi. 7. Kolordu birliklerinin bulunduğu Urfa, Mardin, Midyat, Diyarbakır, Siirt, Garzan, Van, Elazığ, Osmaniye, Siverek garnizonlarının ve özellikle Çölemerik bölgesinin gereğinde mutlaka elde bulundurulması ve bunlardan hiçbirinin asilerin elinde bırakılmaması lazımdı. Bunun için Çölemerik'te bazı müşkülat olabilirdi, zira o havalide hudut ve jandarma kuvvetleri pek az olduğu gibi gereğinde sevki de güç olur ve zaman isterdi. Van bölgesinde ise bir jandarma alayından başka hiçbir kuvvet yoktu ve bu kuvveti yaz mevsiminde takip görevi için dağıtmak adeta zaruret halini almaktaydı. Ayrıca kışın olduğu gibi yazın da Irak hududu hemen hemen açık denebilecek bir haldeydi. Bu itibarla 1. Genel Müfettişlik, ahalisi pek ilkel olan Hakkari bölgesinde Irak'ın, Revandiz, Umadiye ve İran'ın ilgili hudut bölgeleri aşiretlerinin de katılabilecekleri bir ayaklanmanın sonucundan çok fazla kuşku duymakta ve buna karşı diğer bölgeler için olduğu gibi kuvvetli tedbirler almamak üzüntüsü içinde bulunmaktaydı. Gerek böyle bir hale ve gerekse alel umum Irak ve İran hudutlarına karşı bir ihtiyat olmak ve Van'da veya diğer bir yerde daima toplu durulmak üzere hiç olmazsa bir hudut alayı daha teşkili İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na arz edilmişti. Hakkari bölgesinde hudut kıtalarının ilkin tabur ve sonraları gereğinde alay merkezlerinde toplanmaları, asilerle lokma lokma çarpışmak itibariyle şüphesiz faydalıydı. Bu suretle takviye kuvvetleri yetişinceye kadar o havalide hiç olmazsa önemlice bir kuvvet elde bulundurulmuş olurdu. Yalnız hudut kıtaları bu şekilde çekilirken bölgelerinde bulundukları bucak ve ilçe memurları ile jandarmaları ve gümrük memurlarını da birlikte almayı unutmamalıydılar. Van hudut taburlarına gelince, burasının takviyesi nispeten kolay ve daha az vakit istediğinden burası için ilk tehlikede büyükçe bir sahanın memurları ile birlikte terki gibi pek mahsurlu bir hale meydan vermemek üzere ilkin yalnız tabur merkezlerinde toplanmak esasının kabul edilmesi uygun olurdu. Güney hududunda ise demir yolunun ayrı bir özelliği olduğu için ve ayrıca buraların takviyesi gereğinde süvari veya kamyonlara bindirilmiş piyade ile daha çabuk olabileceği gibi birçok sadık aşiretlerin yardımlarından faydalanmak olanağı da mevcut olduğundan buralara hudut kıtalarının ilkin bölük merkezlerini terk etmeyecek şekilde bulundurulması, yalnız Nusaybin ile Cizre arasında ikişer bölük bir arada bulunacak şekilde terdibat alınması uygun olacaktı. Seyyar ve sabit jandarmaları bir ayaklanma dahilinde ilk iş olarak bölgelerinde bulundukları vilayetlerin emrinde bırakmanın uygun olacağı düşünülüyordu. Bu suretle ayaklanmanın şümul ve şekline ait esaslı bilgi elde edilmesi mümkün olacaktı. Ancak ayaklanmanın göstereceği seyre göre jandarmaların da kolordu emrine verilmesi daha uygun olacaktı. Alınacak tedbirlerin en önemlilerinden biri de telgraf tellerinin daima kesilmek tehlikesine karşı muhtelif garnizonlar arasında güç durumlarda emniyetle muhabere teminine yarayacak uçak dahil muhtelif muhabere vasıtaları meydana getirilmeliydi. 7. Kolordu Komutanı'nın tedbirler konusundaki düşünceleri ise genellikle 1. Genel Müfettişliğin düşüncelerine kısmen değişik gerekçeler öne sürerek katılmakla beraber bazı tedbirlerin başarılı olacağından şüphe etmekte ve Çölemerik havalisinde daha ilk zamanda duruma hakim olabilmek ve hudut kıtalarını himaye ve toplanmalarını sağlamak ve mümkün olursa süratle hareket ederek ayaklanma büyümeden bastırmak ve çok üstün asi kuvvetlerine karşı Çölemerik'i savunabilmek için Çölemerik'te en az bir dağ bataryası ile takviyeli bir piyade alayının bulunması lüzumu üzerineydi. Yalnız kolordu komutanı bu alayın kendi birliklerinden ayrılmasına imkan olmadığına değinerek bu kuvvetin başka kolordudan geçici olarak verilmesini istemekteydi. 7. kolordu komutanı bu arada iyi bir haber alma teşkilatına ihtiyaç olduğu ve Irak'ın Kürtlük bölgesi dahilindeki harekatı yakından tetkik ve takip edebilmek için Kerkük, Musul, Süleymaniye gibi merkezlere şehbender gönderilmesi fikrindeydi. Ayrıca dahilde propaganda teşkilatına da ihtiyaç göstermekte ve Rusların Asya'daki Türk cumhuriyetlerinde milliyet ve bağımsızlık fikrini öldürmek gayesiyle yaptıkları ve başardıkları propaganda tarzının bizim de bu havalideki Kürtlüklere karşı etkili bir propaganda şekli olacağını düşünmekteydi. Kolordu komutanını düşündüren diğer bir mesele de birlik kadrolarının çok noksan ve yarı mevcudunun da mahalli halktan oluşmasıydı. Her ne kadar bu erlerin sadakatlerinden şüphelenmek için henüz bir sebep yoksa da bu durumun idamesi doğru değildi. Bu arada birlik kadrolarının ancak Mayıs ayında ikmal edileceğini ve bu acemi erlerin en erken Haziran ortalarında atış eğitimlerinin tamamlanacağını dikkate alan Kolordu Komutanı, er ihtiyacının Batı kolordularından gönderilecek usta erlerle ikmalini, bu mümkün olmadığı takdirde yeni erlerin tamamen Batı'dan verilmesini ve Nisan başında Kolordu'ya iltihaklarının sağlanmasını uygun mütalaa etmekteydi. Önemli garnizonların emniyetle savunulmasını sağlamak suretiyle harekete hazır bulunarak, durum aydınlandıktan sonra ayaklanma ocaklarına karşı mümkün mertebe çok kuvvetli kesin darbe vurmayı ana fikir olarak kabul eden Kolordu Komutanı, Cizre, Bitlis hattı ile Fırat arasında ve Mutki, Sason, Kulp, Muzur dağlarının güneyindeki sahada çıkacak ayaklanmalara karşı Kolordu'nun kuvvetli sayıldığı ve bu saha içindeki ayaklanma ocaklarına karşı süratli hareketin mümkün olduğu, ancak Hakkari, Van, Muş vilayetlerinin kuvvet merkezlerinden uzak oldukları ve bu vilayetlerde zayıf jandarma kıtalarından başka kuvvet bulunmadığı, özellikle Irak hududuna civar ve ayaklanmanın hareket üstüne çok yakın olan Hakkari vilayetinin büsbütün boş ve çok uzak olduğu, Kolordu garnizonlarının hepsini güvenle savunmanın ve aynı zamanda asilere üstün kuvvetlerle taarruz etmenin mevcut kuvvete göre mümkün olamayacağı kanısındaydı. Bu itibarla en uygun hareket tarzını şöyle planlamıştı. İlk ayaklanma belirtilerinde Midyat'taki alaydan Herzan'da bulunan münferit bölük ve Habab'taki münferit takım derhal alaylarına katılacaklar. Bölgelerindeki ayaklanma olduğu takdirde Irak hudut birlikleri tabuz merkezlerine, sonradan alay merkezlerine toplanacaklar. İran hudut birlikleri tabur merkezlerinde toplanacaklar, sonradan duruma göre ya merkezlerine bırakılacaklar veya Van hudut komutanlığınca Van'a getirilecek veyahut başkale hudut taburuna Çölemeri'ye gönderilecek. Güney hududunda Cizre taburu Midyat'a gelecek, Marni, Debresiye, Çobanbeyli demiryolu üzerindeki karakol ve takımlar bölük merkezlerinde toplanacaklar. Demiryolu kuzeyinde bulunan bir piyade ve bir makineli tüfek bölüğünden ibaret olan 10. 9. 14. tabur ihtiyatları ve karargahları bulundukları yerleri Kilis, Suruç, Viranşehir tahliye ederek demiryoluna gelecekler. Nusaybin taburu Mardin istasyonu, Derbesiye, Cırcıp Köprüsü bölgesinde toplanacak. Bitlis'teki alaydan garnizondaki tabur gereğince tümence, Siirt'e celp ve taarruz için kuvvet tasarruf etmek maksadıyla garnizonu tahliye edecek. Siverek, Osmaniye, Midyat garnizonları taarruz harekatı için kuvvet tasarrufu maksadıyla gereğinde tahliye edilecekler. Van, Çölemerik, Siirt, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Urfa garnizonları herhalde savunulacak. İşaret edilen garnizonların takviyesi halinde 2. Tümen'den 2 piyade alayı ve 1 kudretli dağ topçu taburu, 17. Tümen'den 2 piyade alayı, 12. piyade alayı Elazığ'ın savunmasına tahsis olunacak ve 1 kudretli dağ topçu taburu, 14. Süvari Tümeninden 2 süvari alayı ve 1 batarya taarruz harekatı için kullanılabilecek, yani hudut taburları hariç, yalnız Cizre taburu dahil olarak, umum piyade ve süvari kuvvetinden yarısı savunma kuvvetini, yarısı da taarruz için kolordunun ihtiyat kuvvetini teşkil edecek. Mardin, Çobanbeyli demiryolunda 4 hudut taburu bulunacak, tabur merkezlerinde en çok 2'şer bölük, bazı istasyonlarda ve noktalarda yalnız 1'er bölük bulunacaktı. Bu dağınıklık sakıncalıysa da demiryolunun korunması bakımından zorunluydu. Kolordu komutanlığının düşündüğü gibi bu tertibatta jandarma alayları dahil değildi. Bunlar ayaklanmanın başlangıcında genel müfettişlikçe toplanacak, sonradan gerektiği takdirde yer garnizonlarının savunma kuvvetlerini veyahut taarruz kuvvetlerini takviye maksadıyla kullanılacaklardı. Kolordu komutanlığının tedbir olarak düşündüğü bu hareket tarzı geniş çaplı bir ayaklanma ihtimaline karşıydı. Yoksa mevzi ve münferit ayaklanmalar ve çete harbi için bu düzeni almaya lüzum yoktu. Tedbirler konusundaki teklifler üzerine Genelkurmay Başkanlığı verdiği emirde, Çölemerik bölgesinde yeni bir kıta teşkilinin bütçe dolayısıyla mümkün olmadığı gibi, Kolordu kuvvetlerinin dışında yeni bir kıtanın da bu bölgeye verilmesinin mümkün olamayacağını, yalnız Van Jandarma Alayı'nın Beyazıt Hareketi'nden sonra o bölgenin büsbütün boş bırakılması birçok bakımlardan sakıncalı olacağı için 1930 senesi sonbaharında tekrar garnizonuna dönmek üzere 40. Süvari Alayı ile 2. Tümen'den bir bataryanın Van'a nakledileceğini ve bir genel müfettişlikçe Van'a nakledilmesi tasarlanan 5. Seyyar Jandarma Alayı'nın başkale veya genel müfettişliğin göstereceği lüzuma göre daha güneye yerleştirileceğini, ayrıca Van ve güneyi bölgesinde nakledilecek bu iki alayla muhtemel bir olayın kuvvet ve güvenle karşılanması ve süratle bastırılması mümkün olacağı gibi, bu bölgenin gereğinde Van Gölü'ndeki vasıtalardan faydalanarak Bitlis'teki piyade alayı ile de takviyesinin her zaman mümkün olacağını belirtmekte ve 7. Kolordu'nun Batı Kolordularından alınacak usta erlerle ikmali veya yeni celp erlerinin Nisan başlarında Kolordu'ya verilmesinin mümkün olmadığı, Çölemerik'te yeniden bir kıta teşkilinin bütçe durumu dolayısıyla imkansız olduğu ve Van bölgesine gidecek seyyar jandarma alayının 40. süvari alayı ve bir batarya ile takviye edildiği ve bu iki alay sayesinde Van ve özellikle Çölemerik bölgesine çıkması muhtemel olayların emniyetle karşılanabileceği hususlarına işaret etmekteydi. Genelkurmay Başkanı ayrıca, olması muhtemel bir ayaklanmayı bastırmanın ancak civar garnizonlardan gönderilecek kuvvetlerin müşterek ve birbirine yaklaşan taarruzu ile kabil olduğu görüşündeydi. Ona göre bir garnizonun uzun süre savunulması bir sonuç vermeyeceği gibi asilerin morallerinin yükselmesine de sebep olabilirdi. Bu bakımdan böyle bir hal vukuunda civar kıtaların birkaç gün devam edecek taarruzları esasen ayaklanmayı bastırmaya kafiydi. Genel Müfettiş İbrahim Tali Bey, Genelkurmay Başkanlığı'nın 40. Süvari Alayı'nı Van'a alması tedbirini önemsemekle beraber yeterli görmemişti. Ona göre bu bölgede daha uzun zaman ve her tedbirin başında kuvvet tedbirinin bulunması ve hudutlarda olmaları dolayısıyla siyasi hassasiyetleri daha fazla olan bölgelerde hiçbir şeyin esef verici olduk bittilerle hız verecek risklere terk edilmemesi gerekti. Bu itibarla o günlerde hiçbir dış kuşku söz konusu olmadığına göre Van ve özellikle Hakkari bölgelerini yakın kolordulardan eşit olarak alınacak kıtalarla teşkil edilecek daha bir piyade alayı ve takviye suretiyle Van Hudut Komutanlığı emri altında bulundurulacak kuvvetin bir tümene çıkarılması ve bu kuvvetin daimi olarak o bölgede bırakılması fikrindeydi. Oysa Genelkurmay Başkanlığı, Genel Müfettişlik Bölgesi'nin ağır harekatı dolayısıyla 9. Kolordu Bölgesi dışında tasarruf edilebilen bütün kuvvetlerle takviye edildiği, ordu birliklerinin barış garnizonlarından uzaklaştırılmasının sefer hazırlıklarına ve eğitimlerine fena etki yapacağı ve esasen takip işleriyle meşgul ve takibe hazır durumda bulunan kıtaların eğitimleri çok geri olduğu ve bütün bunların dışında henüz durumun müfettişlik bölgesinin diğer kolordulardan takviyesini gerektirecek nitelikte olmadığı, bununla beraber seyyar birliklerin tümenin mevcudu yetersiz görülüyorsa halen ikişer taburlu seyyar jandarma alaylarını üçer tabura çıkarmanın veya seyyar jandarma taburlarının karakollarını takviye etmek suretiyle tüfek miktarını arttırmanın daha uygun olunacağı düşüncesindeydi. Hassas bölgelerdeki kolordu birliklerinin takviyesi konusu üzerinde Genelkurmay Başkanlığı'nın görüşünü öğrenen 7. Kolordu Komutanlığı, kendisince pek gerekli görülen takviye meselesi üzerinde durarak Genelkurmay Başkanlığı'na yeni teklifte bulundu. Kolordu Komutanı bu kez teklifinde, 40. Süvari Alayı'nın hareketi dahilinde Mardin'de seyyar jandarma alayının bir bölüğünden başka kuvvet kalmayacağı, önemli bir mevki olan Mardin'in savunulması için en az iki piyade taburu ve bir bataryaya lüzum olduğunu ve bu iki taburun civardaki kolordulardan gönderilmesini, 17. Tümenin Schneider taburundan iki taburun Ankara'ya gönderilmek üzere Mardin istasyonuna, burada bekleyen bataryanın Mardin'e gönderilmesini ve halen Diyarbakır'da bulunan adi ateşli 11 toptan 4'ünün geçici olarak bu batarya emrine verilmesini, diğer topun da Elazığ'daki diğer bir Schneider bataryasına verilmek ve Elazığ'ın savunulmasında kullanılmak üzere Elazığ'a gönderilmesini istemişti. Genelkurmay Başkanlığı, Kolordu'nun bu teklifini genellikle onamış ve Mardin'in önemi dolayısıyla büsbütün boş kalmaması için 14. Süvari Tümeninden gönderilecek olan kıtalarla buranın takviyesinden ziyade süvari alayının avdetinde tekrar garnizonuna dönmek üzere Diyarbakır'daki 63. alaydan bir taburun Mardin'e gönderilmesini uygun bulmuş ve ayrıca Mardin'e bir piyade taburu gönderileceğine göre buradaki seyyar jandarma bölüğünün bir estersuvar bölüğüyle değiştirilmesi suretiyle Mardin'de 1. Genel Müfettişlikçe bulunmasına lüzum görülen süvari kuvvetinin sağlanmış olacağını belirtmiş ve Kolordu'nun topçu takviyesine dair teklifini aynen kabul etmişti. 30. ayrımın sonu, sayfa 439.